Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenler belli bir müfredat çerçevesinde ama en çok iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini meşketmek gayesiyle Mehmet Fatih abimizle birlikte huzurlarınıza geliyoruz. İnşallah bu haftada yine Muhabbet Bağı programımızda bu muhabbeti meşkedeceğiz.
Eyvallah.
Müsaadenizle geçen haftaki konuştuğumuz mevzuyu kısaca özetleyip metinden başlayayım mı abicim?
Çok iyi olur. Hem bu arada ben Deniz'le sizi dinlerken hatırıma bir şey gelirse kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmış olurum.
Eyvallah. Geçtiğimiz haftaki programda ilk İslam devletinden bu başlıkla başlayan mevzudan ve Medine devletinin anayasasından ki bu anayasa oldukça da önemli bir anayasaydı. Tarih kayıtlarına geçmiş ilk anayasa metninden ve hala hazırda günümüzde de kullanılan birçok anayasa metninin buradan alıntılandığından da bahsetmiştik.
Hani eskimez tabirle buradan mülhemdir. Çünkü yani buradan ilham alınarak, buradan esinlenerek diyorlar ya efendim. Öyle olmuştu. Niçin? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz medeniyeti insanlara anlattığı vakitte Bizans, İran, Acem, İşte Afrika vesaire gibi o zamanın süper güçleri sayılabilecek devletlerde, toplumlarda çok paspaye, çok rezil, hatta erzel denilebilecek şekilde rezilin de aşağısı, daha rezili, daha aşağısı olabilecek bir hal vardı. Kadının hiçbir kıymeti yoktu. Bırakın savaş hukukunu, barış hukuku bile belli değildi. Ve bunu keyfe keder efendim yaptıkları kanunlarla iyice berbat etmişlerdi. Tabi insanların yapmaya çalıştığı kanunlar ne kadar, nereye kadar gider tarihte bu? Hani onu bir kenara bırakalım. Çünkü belli anayasalar, belli efendim devletin otoritesini teşkil eden veya otoritesini gösteren kanunlar vesaireler, bu çerçeveler zamanla değişikliğe uğrar. O tamamdır. Fakat bu değişiklikler hep insanın, toplumların menfaatine olarak değişikliğe uğrar. Yani normal işlemesi gereken süreç böyledir. Bakarsınız şu yoldan geçmek efendim yasaktır dersiniz. Fakat sonra bakarsınız ki oradan gitmek daha güzel olur. Veya işte insanlar çoğalır, kalabalık artar. Ne yaparsınız? Bir yol daha açılır. Dersiniz ki artık bundan kelli buradan geçilir dersiniz. Bunun gibi. İnsanların işlerini kolaylaştırmak üzere dini hükümlerde bile bazı değişiklikler, örfe yatkın bazı temayüller olmuştur ve olmalıdır. Şimdi o zaman insanları, hani bu geçen haftanın konusu ama bugün de bazı şeyleri konuşmak için güzel bir ortamdır diye düşünüyorum. O zamanın insanları, kendilerinden evvel insanların menfaatine konulacak ve insanların menfaatini koruyacak şekildeki kanunları insanların aleyhine olarak değiştirmekle kalmıyorlar. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinleri bile kendilerine göre tahrif ediyorlardı. Dolayısıyla buradan bir kanunun, buradan bir insana hizmet edebilecek bir teşkilatın, bir anayasanın çıkması ihtimali dahi ortadan kalkmış oluyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemi dünyaya teşrif etmesi ve insanlara bu güzellikleri ve medeniyeti anlatmasıyla beraber istemeyenler, onu sevmeyenler bile onun anayasasını, onun devlet teşkilatını, onun askeri dehasını, onun ticaretini ve insanların muamelesini taklit ederek, ondan ilham alarak bir şeyler yapmaya gayret etmişlerdir. Günümüzde Roma hukuku olarak adlandırılan hukuk, Romalılar tarafından alınan ve yapılan hukuk zannedilir. Halbuki günümüzde Roma hukuku olarak okutulan hukuk, Bizansların ve Romalıların, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin koyduğu kanunlara rağbet ederek, biz nasıl bir şey, buna benzer bir şey yaparız diyerek esasını ve aslını oradan almıştır. Bunu da hukukçular söylüyor. Biz söylemiyoruz. tetkik etmek isteyenler edebilir. Eğer biz yanlış biliyorsak hem bize hem de biz de o hukukçulara müracaat ederiz. İşin aslını öğreniriz. Fakat çok yüksek seviyede hukuk alimleri, hukuk profesörleri bunun böyle olduğunu tespit etmişlerdir. Şimdi bunlar bu medeniyet çizgisi devam edecek. Fakat şunu söyleyelim, size söz verecektik güya ama yine huylu huyundan vazgeçmiyor.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenlerimiz de kusurumuza bakmasınlar. Bazen böyle rahatsızlık falan zuhur ediyor. Belki programı bir anda kesebiliriz. Bir parçacık kısa olabilir program. Fakat şimdi bizleri dinlemeye gayret etsinler inşallah. Medeniyet olsun, kanunlar olsun. Bunların devam edebilmesi için bir şekilde muhakkak müeyyide lazımdır. Yani bir kanunu bozduğunuzda, bir kanuna rağbet etmediğiniz, rağbet kelimesini pek kullanmak istemiyorum ama madem öyle çıktı, yani itibar etmiyorsunuz veya dinlemiyorsunuz. Böyle bir durumda ben bunu dinlemiyorum denirdi. İyi dinlemezsen, dinleme denirse o kanunun bir yaptırımı olmaz. İnsanlar işlerine göre hukuku, kanunu, nizamı ne yaparlar? Kendi lehlerine veya başkalarının aleyhine kullanabilirler. İki Cihan Serveri Efendimiz tam bir özgürlüğe kavuşulduğu ve adeta günümüz lisanıyla sivil bir anayasanın yapıldığı o günde, halkın sahip çıktığı bir anayasa hükmünü tamamen yerleştirdikten sonra ne acayiptir ki ve ne kadar enteresandır ki Cenab-ı Hak adeta hem bu kanun içerisindeki müeyyidelerin uygulanması için hem de artık bu kanun ve nizam içerisinde dışarıdan gelen tasallutlara da mani olmak ve oldurtmak için selahiyetini, izni ilahisini, yani Cenab-ı Hak kendi ruhsatını Hazreti Peygamber'e savaşmak, cihat etmek, müşrikler saldırdığında ona mukabele etmek üzere beyan etmiştir. Evvelden böyle değil miydi? Hayır. Evvelden iki Cihan Serveri Efendimiz'e yapılan her ne olursa olsun savaşmak izni yoktu. Münferit bazı vakalar var. Onlar o andaki müdahalelerdir. Fakat neticede umumi olarak bir savaş, bir cihat hali artık Medine'de bir kanun, nizam ve adaletin hakim olduğu, birbiriyle muhabbet edenler, birbirleriyle adaletle aralarında işlerini görenler, birbirine güvenen insanlar karşıdaki düşmanlarla savaşabilirler. Fakat henüz birbirine itimat edemeyen insanlar, kendi özünden, kendi toprağından çıkıp hizmet etmeye çalışan insanları bile tahkir eden kişiler ne kendilerini, ne başkalarını, ne devletlerini korumaya muvaffak olamazlar. Asla da olamamışlardır. Tam tersine nasıl Yezid veya işte Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'i katledenler, dini kurtarmak adına biz bunu yapıyoruz, aman tehlikeye düşmesin bizim otoritemiz vesairemiz gibi bahanelerle koskoca bir Hazreti Hüseyin'i katletme cüretinde bulundular. Esas özlerine düşman oldular. İşte insanlar da dönem dönem böyle bir şeyleri kurtarıyorum, bir şeyleri kotarıyorum derken esas kendilerine hizmet edecek insanları kurban etmekten çekinmemişlerdir. İşte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tamamen adaleti birbirleri arasında ve muhabbeti birbirleri arasında teessüs ettiren bu zatlar dışarıdan gelecek müdahalelere de muvaffak olabileceklerinden Cenab-ı Hak cihat izni de verecektir ve vermiştir diyorlar. Şimdi biz o konuyu herhalde işleyeceğiz.
Eyvallah.
Siz lütfedin. Estağfurullah. İnşallah okuyun. Ben denizde iştirak etmeye çalışayım.
Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'de harp ve cihada izinli değildi. Allah'tan aldığı emirler gereği bütün mesaisini, iman esaslarını kalp, ruh ve akıllarda tespite hasretmişti.
Hasbunallah ve nimel vekil. Evet. Neyse bu hafta o kadar çatmayacağız da biz yine söyleyeceğiz ama. Yani Resulullah Efendimiz ne yapıyormuş? Bütün mesaisini neye harcıyormuş efendim?
İman esaslarını kalp ve ruh ve akıllarda tespite hasretmişti.
Allah Allah. Çok teşekkür ederiz. Yani bu ifadenin artık nasıl bir ifade olduğunu kıymetli dinleyen kardeşlerimizin irfanına terk ediyorum. mesaisini, bütün mesaisini. Bir peygamber bütün mesaisini iman esaslarını anlatmaya hasrediyor. Bir peygamber. Sen kendinden bir şey söyleyecek olsan biz senin şah damarını koparırdık denilen peygamber bu. Sen kendinden bir şey söylesen biz senin şah damarını koparırdık. Resulullah Efendimiz'in nefes an, salise veya bir anı gayri munkasem bölünemeyecek, edilemeyecek derecede en kısa anının bile Allah'a itaat, iman esaslarını anlatmak bunun dışına çıkabilmesi mümkün müdür? Hadi kendisi çıkmaya çalıştı. Allah buna müsaade etmeyeceğini söylememiş midir? Evet. Fakat işte zayıf ümmetleri olarak belli zamanlarda belli işleri yapıp hani bazı memurlar sabahleyin belli bir mesai düşünürler. O mesai bittikten sonra bir daha mesaiye kalırlar, çalışırlar. Allah. İşte o mesai kendilerince yaptıkları işi göz önüne alarak ya peygamber de böyle yapıyordu diyebilirler. Bu çok safça henüz daha bebek mesabesinde birisinin anne babasını anlamasından bile uzak bir tabirdir. Fakat niye okuyoruz? Bunu okumadan geçsek olmaz mı? Tahsih etsek biz hiç bunları konuşmadan olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazılmış, çizilmiş o kadar çok şey var ki bunları beraberce sizlerle sohbet ede ede, konuşa konuşa anlamamız ve kadri kıymetini muhakkak bileceğiz ama kendi kudretimiz nispetinde de tahsih etmemiz icap ediyor. Allah pasif, battal Müslüman sevmez. Aptal Müslüman sevmez. Aptal demedim, aptal. Ta'til diyoruz ya, atalet. İnsan okurken de, ederken de, sohbet dinlerken de anlamayı idrak etmeye ve hemen onu bir şekilde sahasına tatbik etmeye çalışacak. Bunu yapamadığı sohbetleri, bunu idrak ettirmeyecek yazılan çizilenleri kulak ardı etmek de yine müminin vazifelerindendir. Mümin aptal değildir, mümin aptal değildir, mümin battal değildir. Mümin faaldir, akıllıdır, cevvaldir, ataktır. Hemen duyduğunu en güzel şekilde ayıklar, ferasetiyle yanlışını seçmeye çalışır. Şimdi sen ferasetini mi gösterdin de bunu seçtin? Hayır, onu demek istemiyoruz. Bizim anlattığımız daha işin kabası. Söylenmiş olan sözleri birbiriyle mukayese ederek hatayı tasih ediyoruz. Kendi irfanımızla bulduğumuz şeyler değil bunlar. Bunu da arz etmiş olalım. Buyurun.
Vaaz ve nasihatle, ikaz ve irşatla burada hizmetine devam ediyordu.
İşte bunların hepsini bir cümleyi de geçiyoruz. Yani vaaz, irşat bu bizim hocaların, böyle bazı kitapları yazan zatların işidir. Resulullah'tan bahsediyoruz. Vaaz ediyordu, irşat ediyordu, gününü değerlendiriyordu. Lafı, sözü hiç söylenmese daha iyidir. Yani bu artık hiç hoş değildir. Ama bize bu eserleri yine bırakan kardeşlerimize Allah binlerce kere razı olsun. Fakat onları da bize de Allah ıslah eylesin. Evet.
Her türlü mezalime karşı bu devrede sabır ve sükunetle harekete memur bulunuyorlardı. Mekke'de ilk zamanlarda nazil olan ayetler de bu husus açıkça görülür. Zaten İslam hukukuna göre insanlar arasında asıl olan sulh ve barış dairesinde münasebettir. Harp ve cihada ancak zaruret hasıl olduğu zamanlarda müracaat olunur. Cenab-ı Hakk'ın bir ana ve babadan yarattığı insanlar arasında bundan başka da bir hak olamazdı. İnsanların şubelere, kabilelere ayrılması ise neslin tanınması ve temiz kalması gibi kendilerine mahsus ortak menfaatlere binaendi. Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara onca mezalim ve işkencelere rağmen Mekke'de harp ve cihada izin verilmediği, sabır ve teenni tavsiye edildiği gibi Medine'ye hicret vuku bulduktan sonra da hemen müsaade olunmadı. Gerçi İslam Medine'de günden güne kuvvet kazanıyor ve süratle inkişaf kaydediyor, Kur'an güneşi bütün haşmetiyle ruhları sarmaya başlıyordu. Ama yine de Resul-i Ekrem Efendimizin ve Müslümanların vaziyeti tam bir emniyet içinde değildi. Medineli Müslümanlar Efendimiz'i coşkun bir bayram havası içinde karşılamışlardı. Ama münafıklarla Yahudiler gönüllerinde müthiş bir kin ve düşmanlık besliyorlardı. Her ne kadar Peygamber Efendimiz'le bir anlaşma imzalamışlarsa da bütün hal ve hareketleri bu anlaşmayı tekzip ediyordu. Münafıklar daha da tehlikeli bir durum arz ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in hicretinden önceye rastlayan günlerde Hazret kabilesinin reisi bulunan Abdullah bin Übey bin Selül için süslü bir taç hazırlanmıştı. Bir devlet reisi ihtişamıyla onu giymek üzereyken hicret vuku bulmuştu. Bunun neticesinde kavmi olan Hazreçliler tamamen Müslüman olmuşlardı. Haliyle taç ve hilat gibi şeyler unutulmuştu. Abdullah bin Übey kavmine uyarak zahiren Müslüman olmuştu. Ama reislikten mahrum olmak acısıyla yan çizmiş ve bir münafıklar hizbi kurmuştu. Gizli gizli nifak ve fesada başlamıştı. Hatta Resul-i Ekrem Efendimizin tebligatına, vaaz ve nasihatlerine müdahale etme cüretini gösterecek kadar zaman zaman ileri gidiyordu. Bu münafıklar zümresinin Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak için meydana getirdikleri hadiselerden yeri geldikçe bahsedilecektir. Ayrıca Mekke müşrikleri, Medine münafıklarını ve Yahudilerini, hatta Medine etrafındaki kabileleri devamlı suretle tahrike çalışıyorlardı ve Mekke'de söndüremedikleri nuru akıllarınca Medine'de söndürmek için harekete hazırlanıyorlardı.
Yani yapı şöyle. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de, ki onun gelişiyle Medine ve onun gelişiyle Münevvere olmuştur. Medine-i Münevvere'de her türlü şekilde kardeşliği teessüs edip, hatta bu kardeşliği hem kavimler arası hem de şahıslar arasında tamamıyla teessüs ettikten sonra mekanıyla, ibadet mekanıyla, her şeyiyle şekillendirip kanunlarıyla da teçhiz ettikten sonra iş tamamen bitmiştir denilemiyor. Neden? Düşman her zaman düşmanlığını yapacaktır. Size düşman olan, size düşmanlığı ölçüsünde sizin yanınızdakilere, akrabanıza, işinize, eşinize, devletinize, devletteki hizmetinize, her şeyinize düşman olacaktır. Genellikle dışarıdan gelen tehditler insanların gözüne verilir ama esasında en büyük tehlike insanın içinden gelen tehlikedir. Cahil insanların ve birbirine muhabbet etmeyen insanların birbirine yaptığı zararı düşman dahi yapamaz. Hatta düşmanın saldırması, tehdit etmesi bazen birlik ve beraberlik içinde nedir? Daha iyidir derler. İşte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvetini ilan ettikten, peygamberliğini ilan ettikten sonra bir beşerin, bir insanın karşılaşabileceği en zor imtihanlar, en zor düşmanlar ve eşkıya ile muhatap olması ve imtihana maruz kalmasının yanında Medine-i Münevvere'de teşekkül eden devlet de bir devletin karşılaşabileceği dahili ve harici düşman olarak en şerir ve en şedid düşmanlarla tehdit altındaydı. Yani iki cihan serveri Efendimiz böyle bir karargah, böyle bir ordugah, böyle bir halk içerisinde bulunmasına rağmen bu halk, bu bulunduğu belde dahili ve harici düşmanlardan ayrı ve uzak değildi. İşte bu tehditler bu şekilde devam etmekteydi. Biz şimdi buradan yine size dönelim. Son birkaç cümle galiba işaret ediyorlar. Vaktimiz birinci bölüm nihayet erene kadar siz de dinlemiş olalım. Tensip buyurduğunuz yerde kesersiniz.
Harici ve dahili bu kadar düşmana karşı sabır ve tahammül ile sulh dairesinde davranmanın imkanı kalmamıştı. Müslümanlardan çoğu Kureyşlere karşı çıkmak, onlarla hesaplaşmak istiyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan Sa'd bin Muaz Hazretleri bu arzusunu şöyle isar ediyordu. Allah'ım, bilirsin ki senin uğrunda şu Kureyş kavmiyle mücadele etmekten daha sevimli bir şey yoktur. O Kureyş ki Resulünün peygamberliğini yalanladılar, sonunda da memleketinden çıkmaya mecbur bıraktılar. Allah'ım, öyle tahmin ediyorum ki bizimle onlar arasındaki harbe müsaade edeceksin. Görüldüğü gibi Medine'de Müslümanlar tam bir emniyet içinde değillerdi. İlk bölümün sonunda abi Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri'nin bir arzusunu, hatta duasını dinleyicilerimize aktarmıştık.
Evet, ne diyordu duada? Tekrar zikredelim istiyorsanız.
Allah'ım, bilirsin ki senin uğrunda şu Kureyş kavmiyle mücahede etmekten daha sevimli bir şey yoktur. O Kureyş ki Resulünün peygamberliğini yalanladılar. Sonunda da memleketinden çıkmaya mecbur bıraktılar. Allah'ım, öyle tahmin ediyorum ki bizimle onlar arasındaki harbe müsaade edeceksin.
Peki böyle dua eden bir sahabi var. Resulullah Efendimiz'e yakın oluşuyla bilinen Mukarrabine Resulillah. Yani Allah Resulü'nün yakınlarından olan bir zat var. Bu zat böyle dua ettikten sonra ki zamanlarda ne oluyor? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tefsiratıyla ayeti kerime nüzul ediyor. Bu ayeti kerime mealen nasıl, sizden dinleyelim.
Kendileriyle mukatele edilen, yani düşmanların hücumuna uğrayan müminlere uğradıkları o zulümden dolayı bilmukabele harbe izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kemaliyle kadirdir. Onlar o müminler ki haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır.
Şimdi ne kadar ibret amiz, yani ibret numa, ne kadar ibretli bir hadise değil mi? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl vahiden evvel cismi Muhammedisi vahye hazırlanıyor ve sadr-ı Muhammedisi nasıl o vahye uygun, o cesedi paki nasıl en muvafık şekilde getiriliyorsa, aynı şekilde Allah Resulüne yakın olan insanlar onunla sadır sadıra, göz göze, diz dize oturan o nurlu sahabi de ayet-i kerimelerin manasına veyahut o inen ayetlerin altında nurlanmalarına müsait bir zemin teşkil edecek bir kalp dünyasına sahip oluyorlar. Bakın ayet-i kerimedeki ifadelerle Sa'd ibn-i Muaz'ın ifadeleri ne kadar birbirine mutabık ve muvafık. Bu ne demek? Şu demek. Demek ki Hazreti Allah'a yakın olan kullar Allah'ın izniyle o ayetlerine, hem ayat-ı ilmiyesine hem ayat-ı kevniyesine yakın ve onu idrak edebilecek bir hale sahip olurlar. Bazen onu idrak ederler de o idraklerini teyit için ayet gelir veya ayeti görür veya hadis-i şeriflere tevafuk ederler. Ve çoğu zaman gerçek halis ve muhlis kullar Cenab-ı Hakk'a sığındıklarında Cenab-ı Hakk'ın daha okumadan, kimseden duymadan bile rızasına muvafık amele muvaffak olurlar, muvaffak kılınırlar. Resulullah Efendimiz ne kadar büyük bir nur ki, onun ashabı bile ayetler henüz nüzul etmeden evvel o manaya uygun bir kalp haline, bir ruh haline sahipler. Resulullah'a bu kadar imtizac etmişler, Cenab-ı Hakk'ın rızasına bu kadar yakınlaşmışlar, hatta kazanmışlar. Evet, bu şekilde değerlendirilmeli. Cenab-ı Hak inşallah hem sadırlarımızı, hem okumaya gayret ettiğimiz satırlarımızı, hem de lehimize tutulan veya bizim hakkımıza tutulan meleklerin zapt ettiği satırları hakkımızda mahza hayır eylesin. Amin. İnşallah. Evet, buyurun.
Ayet-i Kerime'nin ifadesinden anlaşıldığı gibi burada cihat izni kayıtlıdır ve sadece saldırıya maruz kaldıklarından ve zulme uğradıklarından dolayı verilmiştir. Yani Müslümanlar herhangi bir saldırıda bulunmayacaklar, şayet zulme maruz kalırlar ve üzerlerine yürüyen olursa kendilerini müdafaa için savaşacaklardır. Bu ayetle aynı zamanda İslam muharebelerinin saldırı değil müdafaa esasına dayandığı da ortaya çıkmaktadır.
Hangi tarihçi olursa olsun, kim olursa, ne düşünürse düşünsün, şöyle bir İslam tarihine baktığında eğer doğru kaynaktan aldıysa veya kaynakları doğruysa, öyle demek daha doğru, kaynakları doğruysa bakacaktır ki hep müdafaadadır İslam. Hep müdafaadadır. Şu andaki hücum şekli değişmiştir. Şu anda insan suretindeki bazı yaratıklar İslam'ı terörist, İslam'ı devamlı saldırgan olarak göstermektedirler. Haddi zatında bu bir cephedir. Dikkat buyursun. Kıymetli dinleyenler, lütfen dikkat buyurunuz. Bir şey arz ediyorum. İslam'ı böyle göstermek, İslam'a açılmış bir cephedir, bir savaştır. Biz ne yapacağız? İşte estağfirullah ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Emri üzere bizler de müdafaaya geçip bu taarruza karşı hemen müdafaaya yapıp ne yapacağız? Canlı bombalar mı gönderecekler? Veya bulduğumuz yerde onu kesecek, asacak mıyız? Haşa, böyle bir şeye müsaade yok ki İslam'da. Bunu yapan kişi İslam adına yapıyorum dese de İslam'la alakası yoktur. Kim ne derse desin, hangi fetvaya dayanırsa dayansın, İslam'da, İslam çerçevesi içerisinde böyle bir şeye müsaade yoktur. Hele hele sivilleri, hele hele hiç günahı olmayan insanları içine alabilecek şekilde bir müdahale asla ve asla İslami olamaz. Fevri olabilir, bir cinnet hali olabilir, çaresizlik olabilir, fakat İslami müdahale değildir. Peki böyle bir durumda şu anda bir cephe açılmış, medyatik bir cephe açılmış. Bu cepheye karşılık nasıl cephe açılacak? En güzel şekilde onlarla mücadele edilecek. O da nedir? Bizim değil, onların edepsiz, onların devamlı tasallut eden harami ve eşkıya olduğunu gerçek bir kuvvetle, bir medya gücüyle insanlara duyurmak icap ediyor. Medya dördüncü kuvvet değildir. Fakire göre medya birinci kuvvettir. Çünkü kuvvet, burada maksadımız ilahi kudret dahilindeki şeyleri konuşmuyorum. Yani ilahi kudreti konuşmuyoruz burada. İnsanların koydukları nizam ve intizama şöyle baktığınızda bunun yaptırımını siz nerede öğrenirsiniz? Bir adam askere gidecek. Nereden öğrenecek askere gideceğini? Askere çağrıldığını. Ona bir ilan gelecek. Ona bir kağıt gelecek. Birisi söyleyecek. O askere gitme işini yapacağını bile bir duyuruyla öğreniyorsun. Siyasi bir otorite vardır. Ama siyasi otorite ayrı bir şeydir. Siyasi otoritenin varlığını bildirmek ayrı bir şeydir. Sen böyle bir şey olduğunu nereden duyarsın ilk önce? Gazeteden duyarsın, televizyondan duyarsın, medyadan duyarsın. Ulaklar, dellallar bağırır, oradan duyarsın. Onu tebliğ etmek birinci vazifedir. Tebliğ birinci vazifedir diyorlar ya işte bizim bazı kardeşlerimiz haklı olarak. Evet, tebliğ bir ulaştırmak birinci vazifedir. Kendini anlatamıyorsan daha hiçsin sen. Ne konuşuyorsun? Hiçbir şeysin. İşte bu açıdan bakıldığında medya birinci kuvvettir. Çünkü medya siyasetin varlığını, yokluğunu, askerin ne yaptığını, ne ettiğini, ticaretin şunun bunun ne olduğunu herkes o medyadan öğrenir. Yani o haber alma teşkilatından öğrenir. Peygamber nebi diyorsunuz, nebe kökünden gelir, haber veren zat demektir. Öncü manasına gelir ama haber veren zattır. Önden sana bunu haber veren zattır. Dolayısıyla nübüvvetin bile bir şekilde duyuru olduğunu düşünürsek bunun birinci kuvvet ve kudret olduğunu inşallah Hazreti Fahri Alemi bilip de efendim ona çok salatü selam edip de onun muhabbetiyle yaşayan şu insanlar inşallah anlarlar. İnşallah anlarlar ve en güzel şekilde bu cephede mücadele edecek kuvvete, kudrete ve donanıma sahip olurlar diye zikretmiş olalım. Evet, neticede yine biraz konuyu dağıttık ama iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biz yine kaldığımız yerden hayat-ı saadetine devam edelim.
Bu ayetler Müslümanlara saldıran düşmana karşı kendilerini koruma ve müdafaa etme meşru hakkını tanıyordu.
Tam burada dedik ki birazcık olsun düşünen, birazcık olsun düşünmeyi bırak, düşünmesine hacet yok. İnsaf ile sadece eldeki bilgilere bakarak değerlendirme yapanlar veya eldeki bilgileri şöyle alt alta üst üste şöyle düzenli biçimde sıralayanlar göreceklerdir ki İslam medeniyetinde, İslam'ın medeniyet kısmında deformasyona uğramış kısmı değil, tabi olunmamış hükümlerinin iptal olduğu devrelerde değil, İslam'ın yaşandığı devirlerde ve medeniyetlerde hep İslam olan toplumlar kendilerini müdafaa için savaşmışlar. Bunu bilmeyenler bilsin, bilenler de gerçekten bildiği şekilde söylesin, gerçeği saklamasın. Çünkü her şey ortadadır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hani kıymeti dinleyenlerimiz üç tane harbini bilirler. Hadi dört olsun, beş olsun. Birçok irili ufaklı cihat harp zuhur etmiştir. Hepsi ama hepsi bir şekilde karşıdakilerin tasallutu, bir şekilde tehdidinin müdafası, mukabelesi şeklinde tezahür etmiştir. Buyurun.
Müslümanların siyasi durumu ve maddi gücü düzeldiği ve ilk şartların kaybolduğu nispette nazil olacak ayetlerle bilahare cihat Müslümanlar üzerine farz kılınacaktır.
Evet, cihat Müslümanlar üzerine farzdır. Sınırlarını, hududunu bekliyorsun, sınırını, hududunu aşmayacak şekilde, karşı tarafa geçmeyecek şekilde devletinin, milletinin sınırlarını neyse koruyabiliyorsun, savaş hali yok. O zaman farz-ı kifayedir. Yani sizden, bizden, içimizden biri gidip de o sınırda bekçilik yaptığında, diğerlerinin üzerinden veya askeri noktalarda vazife yaptığında diğerlerinin üzerinden bu farz ne olmuş olur? Sakıt olmuş olur. Aynı cenaze namazı gibi. Bir mümin bir beldede ölse, o beldede, o devlette ne kadar insan varsa onlar üzerine onun cenaze namazını kılmak farzdır. Ama bir kişi kılarsa diğerlerinin üzerinden bu farz düşer. Savaş olmadığı zamanlarda da bu şekilde askerlik dini açıdan farz-ı kifayedir. Fakat ordu bir şekilde savaşırken Allah muhafaza eylesin, Cenab-ı Hakk'ın millete merhamet eylesin. Çünkü gavurun tasallutu hiçbir zaman başkasının şeyine benzemez. Hele hele imansızların tasallutu, caniliği hiçbir şeyle mukayese edilmez. Ve sulhu hayır. Cenab-ı Hak sulh içinde yaşamayı nasip eylesin.
Amin.
Evet, korkmuyoruz cihad etmekten. Korkmuyoruz düşmana karşı vatanımızı korumaktan. Hiçbir zaman da korkmayız. Elhamdülillah. Allah Teala bize mahsus çok özel bir kan nasip etmiştir. Biz bir kişi bile kalsak, karşımızda bütün düşman ordusu olsa yine dönüp kaçmayı Allahsızlık bilen bir milletiz biz. Bizim her birimiz bir Mehmetçiktir. Asla da düşmandan korkmayız. Onlar da bilirler bunu ya. Düşmanlar da bilir yani. Neyse, böyle bir durumda Allah muhafaza eylesin. Diyelim ki bizde değil de başka bir yerde, başka bir beldede olsun. Onlarda da olmasın. Düşman sınırı geçti, tecavüz ediyor. Bir şekilde sınırı aştı. O zaman eli silah tutan herkesin savaşması, cihad etmesi farz-ı ayındır. Başkaları cihad ediyor, başkaları çarpışıyor diye sen gelip yatamazsın. Hemen çevrende tedbirini alıp, gerekirse cepheye intikal edip, düşmanla savaşmak üzere müracaatını yapacaksın. Bu farz-ı ayındır. İslam'ın cihat hükümleri kısaca böyledir. İnşallah yeri geldiği için söylüyorum.
Eyvallah.
Teferruatlı bir şekilde de kitaplardan vesaireden bunu öğrenebilirler arkadaşlar. Evet, buyurun.
Mekkeli müşrikler her şeye rağmen Peygamberimizin ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi. Medine'deki Yahudi ve münafıklarla el altından gizli gizli işbirliklerini sürdürerek İslam nurunu söndürmeye, Resul-ü Kibriya'nın vücudunu ortadan kaldırmaya matuf faaliyetlerine aralıksız devam ediyorlardı. Medine'yi teşkilatlandıran Resul-i Ekrem Efendimiz bunlara karşı tedbirler almaya başladı. Düşman her türlü hile ve desiseye başvururken elbette tedbirsiz kalınmazdı. Peygamber Efendimiz her şeyden önce iktisadi harp usulünü tatbik etmek istiyordu. Bu maksatla da Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu kontrol altında tutmayı uygun buldu. Düşündükleri bir diğer tedbir de civarda yaşayan kabilelerle sulh anlaşmaları yapmaktı. Böylece onları Mekkeli müşriklerin sinsi emellerine alet olmaktan kurtarmış ve Kureyş'i tek başına bırakmış olurdu. Bu maksat ve gayelerle henüz hicretin ilk yılında etrafa seriyeler göndermeye başladı. Bu seriyeler herhangi bir yere hücum etmek ve kan akıtmak maksadıyla yola çıkarılmıyordu.
Yani süvari birliği, seriye hareket halinde bir yerden bir yere intikali kolay olan süvari birliği demek. Keşif amaçlı, elçilik amaçlı, İslam'ı anlatmak, tebliğ amaçlı fakat silahlılar. Yani seriye denilmesinin sebebi o. Diğer gruplardan farkı bu seriyelerin. Süvari bu birlik, bu süvari birliği aynı zamanda silahlı. Yani herhangi bir tecavüz, herhangi bir tasallut olduğunda mukabele edecek bir şekilde teçhizatları var. Bu nevi İslam ordusunun ilk teşekkülünde ki bu adet olmayan bir şekildir. Yani düzenli bir şekilde bir seriye teşkilatını kurmak açısından düşünüldüğünde Resulullah Efendimiz bu bakımdan da bir ilk sayılabilecek içtihatta bulunmuşlardır. Bir hüküm koymuşlardır askeri teşkilat olarak. Evet.
İlk seriyeler biri istisna edilirse bir damla kan dökmemişler ve hiçbir kabileyi yağmalamamışlardır.
Hani ellerinde imkan var çünkü böyle bir dolaşacak askeri birlik işte Osmanlı bunu akıncılar falan olarak yapıyor. Osmanlılar. Gayet seri, gayet hareketli. Fakat girdikleri yerde hemen bir şey gördüklerinde istedikleri malı alırlar. Silahları var. Efendim savaşabilecek bir grup neticede. Fakat ufacık bir şeylerini dahi almamışlardır. Tarih böyle bir tasallutu, böyle bir tecavüzü asla tespit etmemiştir. Müdahale olunduğunda müdahale etmişler. Fakat onun haricinde hani bize biraz yiyecek bir şey verir misiniz diye seriyenin komutanları veya elçileri bir kavme gidip soru sorduklarında bazen hayır size hiçbir şey vermeyiz gidin buradan denildiğinde silahla mukabele edebilecek kuvvete ve kudrete sahip olmalarına rağmen ne yapmışlardır? Hiç kan dökmemişler ve hiç tehditte bulunmamışlardır. Evet.
Yola çıkarılan bu seriyelerin belli başlı vasfı Kureyşli müşrikleri iktisadi baskı altında tutmak onlara bu yolda bir nevi ihtardı. Eğer siz şiddet siyasetinize devam ederseniz biz de yapacağımızı biliriz. Can damarınız demek olan ticaret yolunuz elimizdedir, aklınızı başınıza alın demekti. Bu seriyelerin gördüğü bir başka mühim vazife Medine'nin etrafını kontrol etmekti. Herhangi bir tehlikenin söz konusu olup olmadığını, düşmanın ne gibi hazırlıklar içinde bulunduğunu araştırıp haber almaktı. Medine'ye hicretlerinden 7 ay sonra Ramazan ayında Resul-i Ekrem Efendimiz amcası Hazreti Hamza'yı Mekkeli muhacirlerden 30 kişilik bir süvari grubunun başında Kureyş müşriklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şam'dan Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanını gözlemek için gönderdi. Süvari birliğinin içinde Ensar'dan bir tek Müslüman yoktu. Çünkü onlar sadece Medine içinde korumak üzere Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi. Bu sebepledir ki Resul-i Ekrem Bedir muharebesine kadar Ensar'dan hiç kimseyi askeri seferlere göndermemiştir.
Ya evet.
Medine'den yola çıkan Hazreti Hamza, İs nahiyelerinden biri olan Seyfül Bahre'de içinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanı ile karşılaştı. taraflar çarpışmaya hazırlanırken iki tarafın da dostu ve müttefiki bulunan Cühenilerin reisi Mecdi bin Amr aralarına girip çarpışmalarına mani oldu. Kureyş kervanıyla Mekke'ye doğru yol alırken Hazreti Hamza da beraberindeki Müslümanlarla Medine'ye geri döndü.
Evet, bu şekilde devam ediyor. Yani seriyelerin durumu, her an savaşa hazır vaziyetteler. Kureyş'i, daha doğrusu muhacir cemaatinden oluşmakta ve bunlar hem bu gruplar Medine-i Münevver'in etrafını kollamakta, hem Medine'nin civarındaki kavimlerle irtibatta ve onlara sık sık uğrayarak bir şekilde kendini göstererek hem onlara hem de oradan geçen kervanlara da biz buradayız diyerek efendim onları temkine ve dikkatli olmaya, yani tecavüz hususunda asla böyle bir şeye yeltenmemeye davet eden, daha doğrusu yeltenmelerine mani olan bir tavır içerisindedir.
Bir önceki bölümde de abi seriyeler mevzundaydık ve evet, seriyelerle birlikte vuku bulan hadiseler var. Kısa kısa da devam eden şimdiki müfredat da önümüzde.
İstiyorsanız onları biz o kısa kısa dediğiniz seriyeler, yani süvari birlikleri oluşturmuştu ya. Eyvallah. Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O sebepten hani böyle güllük gülistanlık değil dışarısı. Tehdit var daimi olarak. İşte bu tehditler nasıl zuhur ediyor veya bize ne gibi fikir verir? İşte bu şeylerden kısacık anlatılan bölümlerde bir fikir sahibi olabiliriz belki. Buyurun.
Hicretin birinci senesinin son ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz ilk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine Sa'd bin Übade'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı.
Evet. Şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz süvari birliğinin başında. 60 kişilik bir muhacir ordusu. İki cihan serveri Efendimiz. Onlarla beraber Medine'den çıkıyor. Yanına, yerine kimi Medine-i Münevvere'de vekil bırakıyor?
Sa'd bin Übade.
Evet. Buyurun.
Efendimizin bu gazaya çıkış maksadı, etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp onlara gözdağı vermek, aynı zamanda Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşma yapmak isteğiydi. Resul-i Ekrem'in beyaz sancağını Hazreti Hamza Efendimiz taşıyordu. Peygamber Efendimiz bu gazada müşriklerle karşılaşmadı. Ancak yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşmayı gerçekleştirdi. Beni Demre reisiyle yapılan yazılı anlaşmaya göre A. Ne Peygamber Efendimiz onlarla ne de onlar Peygamberimizle herhangi bir çarpışmaya girmeyeceklerdi. B. Birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa yardım etmeyecekti. C. İslam'a karşı çıkmadıkları mühletçe Resulullah'tan yardım görecekler. Peygamberimiz de onları düşmanına karşı yardıma davet ettiğinde icabet edeceklerdi. Peygamber Efendimiz 15 gece sonra Medine'ye döndü. Civar kabilelerle yapılan bu dostluk anlaşmalarının büyük faydaları olmuştur. Bilhassa Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerindeki kabilelerle yapılmış olması, Kureyş'i iktisaden çökertme planının bir tatbikatıydı. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, Müslümanlara muazara vaziyeti almamış başka kabilelerle düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir.
Yani muvakkat demek malum bir vakit çerçevesinde geçici olarak diye şimdi tarif ettiğimiz muhakkaten bir anlaşma, yani süresi kısa olan veya kısa süreli veya süreli olan anlaşmalara muhakkat, vakte tabi süreli geçici veyahut durum diyoruz. Evet.
Gülsüm bin Hidm Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevi yapıldığı sırada Kuba'da vefat etti. Hazreti Gülsüm bin Hidm hicretten önce Müslüman olmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz'i hicret esnasında Kuba'da evinde misafir etme şerefine ermişti.
Evet, hatırlayacaktır kıymetli dinleyenlerimiz. Gülsüm bin Hidim evinde misafir etmişti ki Can Serveri Efendimiz'i. Programımızı Muhabbet Bağı'nı dinleyenler veya Siyer-i Nebi'yi yakın zamanda okuyanlar hemen hatırlayacaklardır. Evet.
Peygamberimiz 14 gün kadar evinde kalmıştı. Es'ad bin Zürare Hazretleri Akabe Beyatı'nda Resul-i Ekrem Efendimiz'le görüşen 6 zattan biriydi.
Es'ad bin Zürare o muhteşem zat, o muazzam sahabi. Ya Resulallah, senin kanın bizim kanımızdır, senin canın bizim canımızdır. Tabii ki muvaffakiyet Allah'tandır ama biz seni her halükarda kendimizden, canımızdan daha fazla korumaya yeminliyiz ve azimliyiz diyen o muhteşem zat. Ve her fırsatta bunu en güzel şekilde gösteren zat-ı âli. Ya Rabbi, bu zatlarla beraber olmak istiyoruz inşallah. Onlarla beraber olmayı sen bizlere ihsan eyle.
Amin.
Fakat burada Es'ad bin Zürare Hazretleri'nin alemi cemale intikalinden evvel Gülsüm bin Hind hakkında bir şey söylemek isterim ki Kuba Mescidi'nin civarına defnedilmiştir. Bazı kişiler maalesef Kuba Mescidi'ne gittiklerinde oradaki bir araziyi, hemen mescidin yan tarafındaki bir mevkiyi boşluk zannediyorlar. Hatta kabir olduğunu falan bir kişi söyleyince oradaki görevlilerden öyle duymuş bazı zavallılar. İslam'dan evvelki kabirler bunlar diye de böyle bir uydurmuşlar. Sanki İslam'dan evvel, yani iki Can Serveri Efendimiz oraya gelmeden evvel orada kabir varmış gibi. Hayır, yok böyle bir şey. İki Can Serveri Efendimiz orayı şereflendirdikten sonra Kuba Mescidi'nin yanı bir kabristan olmuş. O kabristana gittiklerinde Medine'ye giden kardeşlerimiz istirham ediyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi insanlar orada dua yapıyor diye duvarları da yükseltmişler. Hani dua duvarı aşıp da aşağıdaki sahabilere gitmesin diye kendilerince hizmet ediyorlar zahar. Putperestlikmiş o tarafa doğru dua etmek. Kabristanın başına geçince kabristanın olduğu tarafa doğru yönelerek dua etmek harammış ve şirkmiş diyorlar. Ahmak insanların sözüdür bu. Bilerek yapıyorsa hain ve alçak insanların sözüdür bu. Neden? Kıble, ki ilerideki bahsi gelecektir, namaz için yönelmemiz gereken yerdir. Dua etmemiz için yöneldiğimiz yer kıble değildir. Zira duanın kıblesi, daha doğrusu duanın yönü, ciheti semadır. Semavata doğru avcumuzu açarız. Cenab-ı Hak orada değildir. Yani oradadır diye söyleyemeyiz. Yukarıda Allah vardır diyen bazı saf diller var ya. Haşa. Fakat Cenab-ı Hak yukarıdan birçok güzelliği ihsan etmiş ve yukarısı semavat ihsan ve ikram mahalledir. Ve öyle olmuştur. Bu sebepten dolayı dua ettiğimizde yüzümüzü kıbleye dönmek değildir maksat. Çünkü duada cihet avuçların açıldığı semadır. Semavattır. Ben yüzümü kabre doğru çevirmiş olabilirim. Fakat avuçlarımı Allah Resulü'nün yaptığı şekliyle semavatı açmışımdır. Ve Resulullah da kabir başında kabre doğru yönelerek dua etmiştir. Niye aldatıyorsunuz insanları? Niye yanlış yönlendiriyorsunuz? Sünnet-i Seniyye bunları bilmiyor mu? Hazreti Fatma validemiz nasıl dua ediyordu kabir başında? Kabrin başına çökerek, yakalarını ıslatacak şekilde gözyaşları dökerek Hamza Efendimiz'e ağlayan Hazreti Fatıma değil miydi? Niye men ediyorlar insanları Allah Resulü'nün ashabına muhabbet etmeye, müştak olmalarına? Niye mani oluyorlar? Mani olanları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Onların Yahudilerle, Hristiyanlarla beraber haşrolmasını da haddim olmayarak Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü her yönden tazyik altında olan müminler, bir de hani Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi öz vatanında parya diyor ya, yani bir de kendi vatanında adeta kendi maneviyatında olması gereken insanların kendisine düşman olmasını hakikaten kaldıramıyor, buna tahammül edemiyor. Neyse, Kuba Mescidi'nin yanındaki kabristan çok kıdemli sahabinin ileri gelenlerinin metfun olduğu ve ondan sonra da sahabiyi takip eden kuşaklar içerisinde şu zamana kadar gelen çerçevede, hatta işte o daire içerisinde düşünürsek birçok mübarek zatın, muhterem zatın defnolunduğu bir yerdir. Oraya gittiklerinde Fatiha'yı okumayı ihmal etmesinler diye de hatırlatmış oluyoruz. Şimdi Es'ad bin Zürare Hazretlerine tekrar dönebiliriz.
Son Akabe biatında Ensar'ı temsilen seçilen 9 temsilcinin arasında o da yer alıyordu. Es'ad Hazretleri de Gülsüm bin Hidm'in vefatından kısa bir zaman sonra vefat etti. Resul-i Ekrem Efendimiz vefatı esnasında yanında bulunuyordu. Onu yıkadı, kefenledi Allah Allah. Ve cenaze namazını kıldı.
Allah Allah.
Sonra da onu Medine kabristanı olan Baki'ye defnetti.
Baki. Siz böyle söylediniz Mustafa Bey. Bendeniz bilhassa düzeltiyorum. Teşekkür ederim. Siz de tevazuyla bizi böyle tahammülle dinliyorsunuz. O hatayı, daha doğrusu sürçülisanı yapmanız iyi oldu. Çünkü birçok kişi Cennetül Baki diyor. Hani bakaya Hüvel Baki yazıyor ya bizim kabristanda, taşlarda. Baki kabristanlığı deniyor. Halbuki o Baki değildir. Baki'dir. Cennetül Baki. Ayrı bir manası vardır. Şimdi oraya girmeyelim. O uzun bir bahistir. Cennetül Baki diye binlerce sahabinin ve şu ana kadar, sadr-ı İslam'dan şu ana kadar gelen Medine'de züvvar olarak, hüccac olarak, Allah Resulü'nün komşusu olarak gelip de Medine'de vefat eden, göçen bütün müminler o Baki kabristanlığına defnolunmaktadır. İşte bu Baki kabristanı olarak bilinen yere Ensar'dan ilk defnedilen zat, Zat-ı Ali, İnşallah cennette komşusunu olmayı umut ettiğimiz ve ümit ettiğimiz Zat-ı Ali Ensar'dan Es'ad bin Zürare'dir. Muhacirlerden kimdir? Neyse, onu ileride söyleyecektir. İnşallah o zamana kadar kardeşlerimiz, merak edenler araştırsın. Merak etmeyenler de artık tevafuk ederse bizi dinlemeye devam etsin.
Hicretin birinci yılının muhacir Müslümanları sevindiren bir başka hadisesi Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın Abdullah adında bir çocuğunun dünyaya gelişidir. Hazreti Abdullah, Medine'de muhacir Müslüman aileleri içinde doğan ilk çocuktur.
Evet, muhacirler içerisinde sevince vesile oluyor. Çünkü Yahudiler sizin zürriyetiniz, yani soyunuzu, sepunuzu devam ettirecek erkek evladınız olmayacak. Biz size sihir yaptık diyorlar idi. Bunun üzerine her ne kadar buna inanmasalar da bunu çürütmesi için, bu sözü bertaraf etmesi için Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ve ihsanına boyun eğen o ashab-ı kiram müjdeli haberi Zübeyir bin Avvam'dan aldılar. O da Abdullah isminde bir çocuk. Daha doğrusu ismini Abdullah olarak Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin koyduğu çocuk, erkek çocuğu dünyaya geldi. Böylece Medine-i Münevvere'de hem Ensar hem Muhacir çok çok sevindiler. Çok güzel bir haber oldu.
Böylelikle Medine'de hicretin birinci senesinin sonuna gelmiş olduk.
Yani daha doğrusu bir özeti olarak Eyvallah. Yapmış olduk. Peki o zaman istiyorsanız biz de daha fazla şey yapmayalım, zorlamayalım.
Eyvallah.
Burada kalsın eğer sizce münasip olursa. İnşallah hicretin ikinci senesinde olan hadiseleri ve beraberce ölüm olmaz, efendim başka bir mani olmazsa inşallah işleriz. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ruhlarımızı aşinayı ruh eylesin.
Amin.
İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nurunu daim eylesin, onun nuruyla İbadet taatımızı, hasenatımızı onun nuruyla yapmayı, onun nuruyla onu bilmeyi, onun nuruyla Allah'ı bilmeyi Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.